yorumunu yapmakta olduğumuz Kutsal Kitaptan Leviller kitabının 23. bölümüne geldik. Bu bölümün konusu kutsal bayramlar ve ciddi kutlamalar. Bu bölümde gerçekten kayda değer bazı bilgiler verilecektir. Tanrı burada saptamış olduğu ve ciddi şekilde kullanılmasını gördüğü bazı dini bayramlardan söz edecektir. Kutsal bayramlar, insanların sevinçle coşması gereken özel günlerdi. Sadece bir tanesinde yas tutuluyordu. O da günahları bağışlatma gününde olurdu. Diğerleri sevinç ve coşku günleriydi. Tanrı hiçbir zaman önünde ağlayan, yas tutan bir halkın durmasını istemiyor. O sevinen bir halk istiyor. Bu bayramlar tüm çağlar için geçerli bir takvim olabilir. Bir yorumcu bu bayramlara saptanmış ve atanmış bir zaman diye bir isim taktı. Bazen saptanmış bir zaman diye çevrilir ya da kutsal mevsim diye bilinir. Bu son isim en uygunu olabilir. Bu bayramlardan çoğunun ayrıntıları kutsal yazıların başka yerlerinde verilmektedir. Burada düzenli ve belli bir amaç güdülerek sıralanmıştır bu tarihler. Şabat günü hariç 7 tane bayram vardır. Şabat günü ilkin açıklanır, sonra diğerleri. Şabat günü aslında bir bayram sayılmaz. Diğer bayramların tarihlerini saptayabilmek için bir ölçek niteliğinde verilmiştir Şabat bayramı. Bu bölümde 7 rakamı vahiy kitabında göze çarptığı kadar burada da göze çarpmaktadır. Zamanın boyutudur. Şimdi günlere bakalım. Şabat günü 7. gündür. 7 tane bayram vardır ve Pentekost bayramı 7. haftada kutlanan bayramdır. 7 yeni aydan sonra günahları bağışlatma günü gelir ve Çardak bayramı da 7. ayda kutlanan bayramdır. Leviler kitabının 25. bölümünde Şabat yılına bakma imkanı bulacağız ve bununla birlikte yubil yani özgürlük yılını da gözden geçireceğiz. Bunların tümü 7 rakamına uygun ve düzenli şekilde birbirini izlemektedir. Ayrıca 7 gün mayasız ekmek yenir ve Çardak bayramında 7 gün çadırlarda kalınırdı. Bu kutsal toplantıların iki yönlü amacı vardı. Pratik bir amacı olduğu gibi peygamberlikle ilgili bir amaç da görülebilir. Pratik açıdan bakıldığında hem sosyal hem de ticari amaçlıydı. İsrail'in 12 oymağını Tanrı'ya tapınmak ve birbirleriyle paydaşlığa girebilmek için bir araya getiren bir olaydı. İsrail'in tüm erkekleri yılda 3 kez Yeruşalim'e gidip orada 3 bayramda tapınmak zorundaydılar. Hangileriydi bu 3 bayram? Fısıh, Pentekost ve Çardak bayramları. Hemen görebiliriz ki bu bayramlar ulusu bir araya getirip birbirine kaynaştırıyordu. İnsanlar ülkenin dört köşesinden kopup aynı yere geliyorlar, ticari açıdan olduğu kadar düşünce açısından da alışveriş yapıyorlardı. Bu bölümde verilen talimatlara uymadıkları için sonunda ulus, Kuzey Krallık ve Güney Krallık diye ikiye bölünecektir. Bayramların çoğu zirai hayata uyum sağlar şekilde, özellikle hasat zamanına uygun biçimde düzenlenmişti. Özellikle ilk ürün Pentekost ve Çardak bayramlarında durum böyleydi. Bu bayramlar sayesinde Rabbe tarlalarda, bağlarda ve incir bahçelerinde tapınabiliyorlardı. Tanrı'ya yükselen övgülerle birlikte insanların emek verdiği ürün görülebiliyordu. Alın terleri o günlerde kutsal bir nitelik kazanıyordu. Yine de bu bayram günlerinin baş amacı gelecek günler hakkında peygamberlik bilgisini aktarabilen resimler çizmekti. Bu bayramlardan her biri ya anlamını gerçekleştirir şekilde zamanını doldurmuştur ya da ileride gerçekleşerek dolduracaktır. Bunu daha sonra açıklayacağım. Şimdi şunu söylemeliyim ki artık değerli dostum bu bayramları kutlamamıza gerek yoktur. İsa Mesih'te bunlar gerçekleşti. Bu nedenle yiyecek ve içecek, bayram, yeni ay ya da sep günü konusunda hiç kimse sizi yargılamasın. Bunlar gelecek şeylerin gölgesidir. Aslı ise Mesih'tedir diyor Pavlos Kolosalılar 2. bölüm 16-17 ayetlerde. Şunu da söylemeliyim ki tüm bayramlar ve törenler bu bölümde içerilmiyor. Şabat yılı ve özgürlük yılı Leviler 25. bölümde bulunur. Yeni aylar ise Sayılar kitabının 28-11-15 ayetlerinde geçerler. Rab Musa'ya şöyle dedi diye başlıyor Leviler 23. bölüm. İsrail halkına de ki, kutsal toplantılar olarak ilan edeceğiniz bayramlarım, Rabbim bayramları şunlardır. 6 gün çalışacaksınız ama 7. gün olan Şabat dinlenme ve kutsal toplantı günüdür. Hiçbir iş yapmayacaksınız. Yaşadığınız her yerde Şabat'ı Rab'be ayıracaksınız. Evet, Leviler 23:1-3 ayetleri böyle diyor. Burada yine görüyoruz ki Tanrı her zaman yön gösterir. Birilerine talimatlar veriyor ve kime yönelik talimat verdiğini dikkate almamız iyi olur. Önce Musa'ya konuşur. Musa aracılığıyla yasayı İsrail oğullarına vermiştir Rab. Musa, Rab'den aldığını olduğu gibi İsrail halkına aktaracaktı. Bu bölümde, yani Leviler 23. bölümde söz edilen bayramlar ve kutlamalar içinde tapınma çadırının da bir rolü olacaktır ama burada kahinlerden söz edilmiyor. Sıradan insanlar bir araya geleceklerdi ve bu bayramlar İsrail ulusunun takviminde yerini alacaktı. Her kutsal mevsimin kendine özgü bir önemi olacaktı. Dünyanın tarihini oluşturan, zaman içinde Tanrı'nın bu dünyada neler yapacağı konusunda verilen peygamberlik sözlerinin yerine gelişine işaret ediyordu bu bayramlar. Her bayram, her kutlama kendine özgü bir olayın habercisiydi. İleride Tanrı'nın tasarlarının gerçekleşeceğine işaret ediyorlardı. Leviler 23. bölümdeki bayramlara kısaca bakalım. İlki Fısıh bayramıdır. Bu bayram 1. ayın 14. gününde kutlanırdı. Peki bu bayramın anlamı neydi? Fısıh bayramında İbranilerin Mısır'daki kölelikten kurtuldukları gün kutlanır. Yani bu onların kölelikten kurtuluşlarını gösterir. Fısıh bayramı bizim için, bizim fısığımız olan Tanrı kuzusu İsa Mesih'in simgesiydi. İsa Mesih çarmıha gerilmiş ve ölmüştür. Yani İsa kanını akıtmıştır. Niçin? Bizi günaha olan kölelikten kurtarmak için. İkincisi mayasız ekmek bayramıdır. Mayasız ekmek bayramı fısıh bayramı ile bağlantılı olarak ortaya çıkar. Mayasız ekmek bayramı 7 gün sürerdi. Fısıh bayramından sonra başlardı. Bu iki bayramın isimleri genellikle birbirlerinin yerine de kullanılmaktadır. Bu zaman süresince Yahudilerin mayayı evlerinden uzak tutmaları gerekiyordu. Bilindiği gibi kutsal kitapta maya her zaman günahı simgeler. Bu bayram, yani mayasız ekmek bayramı, günahtan uzak bir yaşam sürmeyi bize gösterir, resmeder. Fısıh bayramı bizim kurtuluşumuzu, mayasız ekmek bayramı da kutsallık yolunda yürümemizi gösterir. Bu mayasız ekmek aynı zamanda bize günahsız, kusursuz olan Rabbimiz İsa Mesih'i de hatırlatır. Mesih'in bedeni bizim için delindi ve biz onun yaralarıyla şifa bulduk. Üçüncü bayram ilk ürünler bayramıdır. Bu bayramda ilk yetişen üründen bir demet kahine götürülür ve kahin bu demeti Rabbin huzurunda sallardı. Demet, Şabat'tan sonraki gün sallanırdı. Bu hasat, gelecek olan daha büyük bir hasadın vaadi olarak görülürdü. Bu aynı zamanda dirilen Mesih'in bir örneğidir. Elçi Pavlos, 1. Korintoslar 15-20'de şöyledir. Mesih, ölmüş olanların ilk örneği olarak ölümden dirilmiştir. Mesih'in dirilişi, ona iman eden herkesin diriliş aracılığıyla ölümsüzlük kazanacağının bir güvencesidir. 4. bayram, hasat bayramıdır. Hasat bayramı ya da Pentekost, ki Grekçesi 50 demektir, fısıh şabatından sonra 50 gün süreyle kutlanırdı. Hasat bayramı Tanrı'ya buğday hasadının başlangıcı için şükran sunma şenliğiydi. Buğday hasatının ilk ürünleri bir yakılmalık sunu, bir tahıl sunusu, bir dökmelik sunu ve bir de esenlik sunusuyla birlikte bu bayram sırasında kutlanırdı. Beşincisi, boru çalma bayramı. Boru çalma bayramı 7. ayın ilk gününde kutlanırdı. Borular çalınarak İsrailoğulları kutsal toplantıya çağrılırdı. Bu dönemde kişinin kendi kendini denemesi, incelemesi, araştırması ve bu yolla tövbe etmesi için günahları bağışlatma günüyle sonuçlanan 10 günlük bir süre bulunurdu. Bu bayram, ulusun, halkın tövbe etmesinden önce İsrail'in ülkeye yeniden getirileceğine örnektir. Bundan sonra günahları bağışlanma günü geliyor. Buna İbranice'de Yom Kippur denir. Bu bayram 7. ayın 10. gününde kutlanırdı. Günahların bağışlanma günü ile ilgili hemen hemen her ayette Tanrı çalışmamaları gerektiğini onlara söylemektedir. Bu, İsa Mesih'in çarmıh üzerinde bizler için yaptığı işi simgelemektedir, göstermektedir. 7. bayram, çardak bayramı, ki aslında buna çardaklar bayramı denmektedir. 7. ayın 15. günü başlardı. İsrailliler 7 gün süreyle çardaklarda yaşarlardı. Bu bayram, İsrail 1000 yıllık egemenlik sırasında güvenlik içerisinde ülkede yaşadığına sahip olacağı huzur ve hasadın bir örneğiydi. Bu bayram aynı zamanda ürün devşirme bayramı olarak da bilinmektedir. Bayram, ekin biçme ile ilişkiliydi. Aslında bu bölümde söz edilen bayramların çoğu hasat konusuyla ilgilidir. Evet, Tanrı'nın verdiği bu bayramlarda kesin bir kronolojik ilerleme izlenir. Şabat, bize Tanrı'nın yaratılıştan sonraki dinlenmesini hatırlatır. Fısıh ve mayasız ekmek bayramları, Golgota'da İsa Mesih'in çarmıha çakılmasına işaret ederler. İlk ürünler bayramı, Mesih'in dirilişine dikkat çeker. Pentekost bayramı, kutsal ruhun gelişinin örneğidir. Boru çalma bayramı ise, gelecekte İsrail'in tekrar bir araya toplanmasını resmeder. Günahların bağışlanma günü, İsrail'in sağ kalanlarının İsa'yı Mesih olarak kabul edecekleri zamanı bildirir. Son olarak çardak bayramı, İsrail'in Mesih'in 1000 yıllık egemenliğinin tadını çıkarmasının bir örneğidir. Her hafta kutlanan Şabat günü bayram yerine geçemez. Zaten Şabat, Musa'dan önceki bir zamana dayanır ve aslında yaratılış olayından kaynaklanıyor. Şabat gününün kutsal sayılacağı İsrailoğullarına tekraren hatırlatıldı ve yasanın tekrarı kitabında neden tutulması gerektiği de şöyle açıklandı. Mısır'da köle olduğunuzu ve Tanrınız Rabbin seni oradan güçlü elle ve kudretle çıkardığını anımsayacaksın. Tanrın Rab bu yüzden Şabat gününü tutmanı buyurdu. Onlar Mısır'da köleyken, yani İsrailoğulları Mısır'da köleyken haftanın her günü çalışmak zorundaydılar. Şabat günü onların Mısır'dan kölelikten kurtuluşlarıyla bağlantılı bir şeydi. Madem ki şimdi köle değiller ve artık haftanın her günü çalışmak zorunda değiller, o zaman haftanın bir gününü Rab'be tapınmak için ayıracaklardı. Şabat günü tüm çalışma duracak ve iş yapılmayacaktı. İlk kilise, inanlılar topluluğu bir araya gelip Rab'be tapınmak için haftanın bir gününü tayin ederken, pazar günü seçildi. Neden mi? Çünkü Rabbimiz İsa Mesih pazar günü ölümden dirildi. Ona iman edenlere kurtuluş tam anlamıyla onun dirilişine dayanarak verildi. Elçi Pavlos Romalılar 4. bölüm 25. ayette şöyle dedi. İsa suçlarımız için ölüme teslim edildi ve aklanmamız, doğru sayılmamız için diriltildi. Doğru sayılmamız, aklanmamız için dirildi diyor. Şabat günü eski yaratılışa aittir. Biz yeni yaratılışa aitiz. Bir kimse Mesih'te ise yeni yaratıktır. Eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur diyor Tanrı 2. Korintoslar 5.17'de. O zaman ne yaparız? Haftanın bir gününü özel olarak bir yana ayırıp o gün Rab'be tapındığımızda Mesih'e saygımızı göstermiş oluyoruz. Şabat günü ya da eski çeviride Sept günü İsrail içinde zamanın ölçüsü olarak görülürdü. Tüm uğraşlardan çalışıp didinmeden geri durmak, ileriye, yeni bir haftaya, yeni bir yaratılışa bakmak gibi olur. Bir anlamda da Şabat'ın peygamberlik taşıyan bir niteliği vardı. Çünkü ileride İsa Mesih'in bize sunacağı kurtuluşu dile getiriyordu. İnsan ilk yaratılışta onun için hazırlanan dinlenme yerini, o huzur diyarını yitirdi. Çünkü günah işledi. İbraniler mektubunun yazarı aslında bundan söz edip şöyle yazar. İşte böylece Tanrı'nın halkına bir sept günü dinlenmesi kalıyor. Tanrı kendi işlerinden nasıl dinlendiyse, onun huzur diyarına giren de kendi işlerinden öylece dinlenir. Bu nedenle herhangi birimizin aynı tür söz dinlemezlikten ötürü düşmemesi için o huzur diyarına girmeye gayret edelim. İbraniler 4. bölüm 9-11 ayetler arası. Bizim huzurumuz değerli dostum, dinlenme yerimiz ancak ve ancak İsa Mesih'in sağlamış olduğu kurtuluş sayesinde mümkündür. Evet, Tanrı'nın halkına bir dinlenme yeri vardır. Peki nedir bu? Günahlarımızın bağışıdır. Günahlarımız bağışlandı kardeşim. Bu iyi haberdir. Bu dinlenme yeridir. Tanrı'nın halkına bir dinlenme yeridir. İsa Mesih, ey bütün yorgunlar ve yükleri ağır olanlar bana gelin, ben sizlere rahat veririm, ben sizlere dinlendiririm dediği zaman, günahlarımızın bağışıyla bize vereceği rahattan, o dinginlikten söz ediyordu. Şabat ya da Sept gününün iki yönü rahat ve kurtuluş ile betimlenebilir. Şabat günü bir bayram değildi, haftalık bir olaydı, yıllık değildi, bayram özelliğine sahip değildi. Sadece İsrail'de zamanın ölçülmesi için kullanılırdı. Belirli zamanlarda kutsal toplantılar olarak ilan edeceğiniz Rabbin bayramları şunlardır diyor Leviler 23, 4 ve 5. ayetlerde. Birinci ayın 14. günü güneş batarken Rabbin fısıh bayramı başlar ve ertesi akşama kadar sürer. Fısıh bayramının betimi çıkış kitabının 12. bölümünde bize verilmektedir. Ama burada Tanrı'nın takviminde yerini alıyor. Burada açıkça belirtiliyor ki bayram fısıh ile başlar. Şabat ile değil. Yani Şabat günü sona ererken, güneş batarken fısıh başlıyor. Çıkış 12. bölümün 2. ayetinde Rab Mısır'da Musa ile Harun'a bu ay sizin için ilk ay, yılın ilk ayı olacak dedi. Bu kutsal mevsim aslında İsa Mesih'in çarmıhta kendini kurban olarak sunup öldüğünü dile getirir. Bu mevsimde onun kanının değeri anlaşılmalı. Pavlos Korint'teki imanlara yazarken şöyle dedi. Yeni bir hamur olabilmek için eski mayadan arınıp temizlenin. Nitekim mayasızsınız. Çünkü kurban kuzumuz olan Mesih kurban edilmiştir. 1. Korintoslar 5 ayet 7. Fısıh kutlaması İsrailoğullarının Mısır'dan mucizevi bir şekilde çıkışlarıyla ve bu çıkıştan önce simgesel şekilde kesilen kurbanlar ile başladı. Mısırlıların ilk doğanları o akşam ölmüş, İsraillilerin ilk doğanları ise ölmemişti. Çünkü İsrailoğulları kapılarına kesilen kurbanların kanını sürmüşlerdi. Mısır'dan çıkışın son safhasında ileride sağlanacak olan evrensel kurtuluşun çok güzel bir resmini görebiliriz. Mesih çarmıh üzerinde günahlarımız için öldü. Ama aynı zamanda dirildi. Ölümü yenerek dirildi. İsa ölümden dirilmeseydi döktüğü kanın hiçbir anlamı olamazdı. Ölümden 3 gün sonra görkemle dirildi. Bu güç kutsal ruhun gücüydü. Musa ile İsrailoğullarını Mısır kralının gücünden, kölelikten kurtaracak olan da yine kutsal ruh idi. Sayılar kitabının 9. bölümünde İsrailoğullarının Sina Dağı'nın eteklerinde konakladıklarını ve orada Fısıh Bayramı'nı kutladıklarını görüyoruz. Fısıh kutlaması geleceğe işaret ediyordu ve İsa Mesih tutuklandığı gece tam anlamını buldu. O gece kendi öğrencileriyle birlikte Fısıh Bayramı'nı kutlarken yeni antlaşmanın temelini attı ve orada yeni antlaşmanın özelliğini oluşturan kanın ve ekmeğin anlamını onlara açıkladı. O gece İsa Mesih'in kurduğu bu antlaşma gelmiş geçmiş, şimdiki ve gelecek tüm imanlı kuşaklar için geçerliydi. Yeni antlaşma kitabının sonunda sonsuzlukta boğazlanmış olan kuzuyu görebiliriz. Vahiy kitabında şöyle yazar. 4 yaratığın ve ihtiyarların çevrelediği tahtın ortasında boğazlanmış gibi duran bir kuzu gördüm. Kuzunun 7 boynuzu ve 7 gözü vardı. Bunlar Tanrı'nın bütün dünyaya gönderilmiş 7 ruhudur. Vahiy 5 ayet 6. Mesih'in kendisi şöyle dedi. Size şunu söyleyeyim. Fısıh yemeğini Tanrı'nın egemenliğinde yetkinliğe erişeceği zamana kadar bir daha yemeyeceğim. Luka 22 ayet 16.